Ayrım 12. YGS LYS. Dil ve Anlatım. Türk Edebiyatı. Sayfa 118. Paragraf. Test 8. 1. İnsanı insana anlatmak başlıca kaygısıdır sanatın. Çağlar boyunca sözle olsun, renkle, ezgiyle olsun tüm sanat ürünleriyle insanın iç ve dış evreni yansıtılmak istenmiştir. Duygular, tutkular, düşler, düşünceler değişik biçimler içinde ele alınmış, işlenmiştir. İşleyiş, ele alış biçimleri sanatçıdan sanatçıya, çağdan çağa değişse de amaç aynı kalmıştır. İnsanı insan anlatmak. Nokta nokta nokta. Bir bakıma sanatın işlevindeki soyluluk da bu amaçtan doğar. Yaşamın tatlanması, çirkinliklerden arınması insanın insanı anlamasına bağlıdır. Mutsuzluklar, uyumsuzluklar hep insanın insanı anlamamasından kaynaklanır. Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisinin cevabı olabilir? A. Sanat nedir? B. Sanatın amacı nedir? C. Mutsuzlukların nedeni nedir? D. Sanat zamanla değişir mi? E. Mutlu olmak için ne gerekir? Doğru cevap B. Sanatın amacı nedir? 2. İyi bir yapıtta sanatsal gerçeklik ve kurmaca özelliği vardır. Bir gazete ya da televizyon haberiyle bir öykü, roman ya da tiyatro aynı olayı anlatabilir. Gazete veya televizyonda aktarılan olay kısa sürede unutulurken diğerlerinde aktarılan olayın kalıcı olmasındaki gizem nedir? Hasan boğuldu ya herhangi bir boğulma olayından, Aşk-ı Memnu'yu pembe dizilerden, tutunamayanları ortalama duyarlılıkların yakınmalarından ayıran sanatsal gerçeklik ve kurmaca yeteneğidir. Reşat Nuri'nin yapıtındaki Feride belki hiç yaşamamıştır ama Çalıkuşu romanı sonsuza dek yaşayacaktır. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Gazete ve televizyonlarda anlatılan olaylar çabuk unutulmakta. B. Bir olay sanat yapıtında da görsel ve işitsel yayınlarda da anlatılabilir. C. İyi sanat yapıtlarında anlatılan olaylar unutulmamaktadır. D. İyi bir kurgu ve sanatsallık bir olayı ölümsüzleştirebilir. E. İyi yapıtlar sıra dışı olayların anlatıldığı sanat eserleridir. Doğru cevap E. İyi yapıtlar sıra dışı olayların anlatıldığı sanat eserleridir. 3. Her roman, roman sanatını yeniden tanımlar bana göre. Roman sanatını yeniden keşfeder. Tabii daha önce yapılmış olan, tanımları harfiyen tekrarlayan romanlar da vardır. Ben yazdığım her romanla kendimce yeni bir tanım yapmaya çalışıyorum. Bir öncekinden farklı bir tanım. Bunu yaparken elbette yerleşik roman anlayışını sorgulamak kaçınılmazdır. Bunu ne ölçüde başarabiliyorum bilmiyorum. Bu parçadaki yazarın roman anlayışının en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Roman, üslubu ve kullanılan teknikleriyle belli kuralları olan bir biçimdir. B. Roman, klasik roman ölçütlerini çiğneyerek kalıcı bir ölçüt belirleyen bir biçimdir. C. Roman, her yazıldığında farklı tanım gerektiren tanımlanamaz bir şeydir. D. Roman, yerleşik roman anlayışıyla beslenip onun üzerinde gelişen bir koldur. E. Roman, yazarın içine kendini kattığı her seferinde yeni konuları anlattığı bir türdür. Doğru cevap C. Roman, her yazıldığında farklı tanım gerektiren tanımlanamaz bir şeydir. 4. Gerçek sanatçı zor beğenir. Yazdığını, yaptığını en sıkı süzgeçlerden geçirir. Yazarken herkesten önce kendi kendisiyle yüz yüzedir çünkü. Bu nedenle de yazdığının önce kendisini doyurmasını bekler. Dizelerin, şiirlerin, yazıların gün yüzüne çıkmadan önce günlerce, aylarca, kimi zaman yıllarca akıllarda gezdirilmesinin, bir kenarda dinlenmeye bırakılmasının nedeni bundan başka hiçbir şey değildir. Sanatçı o duyuma ulaşınca, yazdıklarının bir sanat yapıtı olduğu kanısına ulaşınca yapıtını topluma sunar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen gerçek sanatçının bir özelliği olarak belirtilmemiştir? A. Kılı kırk yaran bir titizliğe sahip olması. B. Yapıtı üzerinde sabırla çalışması. C. Öncelikle yapıtının kendi beğenisine uygun olmasını beklemesi. D. Yapıtını topluma alelacele sunmaması. E. Kendisinden önceki sanat yapıtlarını aşmaya çabalaması. Doğru cevap E. Kendinden önceki sanat yapıtlarını aşmaya çabalaması. 5. 1. Şiir sözcüklerle yapılır. 2. Nasıl ki düz yazının malzemesi cümleler ise, bir dil sanatı olan şiirin malzemesi de sözcüklerdir. 3. Şiirde sözcükler hem anlam hem de ses olarak büyük önem taşır. 4. Şiirin herhangi bir dizesindeki bir sözcüğün yerine düz yazıda olduğu gibi eş anlamlılarından istediğimizi aynı rahatlıkla kullanamayız. 5. Çünkü kullandığımızda o dize veya şiir ses olarak çok şey kaybedebilir. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin atılması anlam bakımından bir daralmaya yol açmaz. A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Doğru cevap A 1. 1. Şiir sözcüklerle yapılır. 6. Bir öyküyü okuyanla onun oyunlaştırılmış biçimini sahnede izleyen kişi arasındaki fark nedir? İzleyen, gördüklerini dolaysız olarak yaşamaktadır. Başka deyişle sahnede ortaya konulan hazır bir dünya vardır. İzleyici tüm duygularını harekete geçirerek bu dünyayı algılar. Okuyan ise okuduklarını kendi düşünce ve düş süzgecinden geçirerek kafasında canlandırır. Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Öykü okuru hayal gücünü kullanır. Etkindir. Oyun izleyicisi gösterilerini yansıtıldığı gibi algılar. Edilgendir. B. Oyunlaştırıldığında öykünün okurla ilgisi dolaysızlaşır. C. Öykü kişiye okunduğunda ayrı, oyunlaştırıldığında ayrı durumlar yaşatır. D. Öykü oyunlaştırıldığında değerini yitirir. E. Oyunlaştırılan öykünün izleyicisi kendini oyuna kaptırarak hazır bir dünyaya girer. Doğru cevap D. Öykü oyunlaştırıldığında değerini yitirir. 7. Röportajla öykü arasında kimi benzerlikler ve farklar vardır. Ama ikisi de yaşamın gerçekleriyle beslenir. Röportajın gerçekliği belgelere, kanıtlara, somut olay ya da olgulara dayanmasından ileri gelir. Öyküde ise bunlar hayal gücüyle yeni bir renk, yeni bir görünümü kazanır. Yukarıdaki parçada öyküyle ilgili söylenmek istenen asıl yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bütün anlatı türleri için geçerli olan dilin güzel ve etkili kullanımı röportaj ve öykü içinde söz konusudur. B. Öyküde röportajlar gibi gerçeği kanıt ve belgelere dayanarak, somut olay ve olgulardan hareket ederek yansıtır. C. Öykü, röportajdan farklı olarak gerçeği sanatın süzgecinden geçirerek yeniden biçimlendirir. D. Edebiyatın gücü, gerçeği olduğu gibi ortaya koymasından değil, bize gerçeği hayalle beraber sunmasından gelir. E. Röportajda, öyküde yaşamın gerçeklerine dayanır. Doğru cevap C. Öykü, röportajdan farklı olarak gerçeği sanatın süzgecinden geçirerek yeniden biçimlendirir. 8. Bir gün Kadıköy vapurundan çıkarken adamın biri Ahmet Rasim'e çarpıp fena halde canını yakmış. Üstüne üstlük sersem diye bağırmış. Ahmet Rasim nereden tanıdığını çıkarmak ister gibi adamı dikkatle süzerek ne dediniz diye sormuş. Adam yine sersem diye bağırarak Ahmet Rasim oldukça sakin tanıştığımıza memnun oldum demiş. Ben de Ahmet Rasim. Yukarıdaki paragrafın çeşidi nedir? A. Düssel, fantastik paragraf. B. Mizahi paragraf. C. Fikir paragrafı. D. Çözümleme, tahlil paragrafı. E. Tartışma paragrafı. Doğru cevap B. Mizahi paragraf. 9. Çağdaş romancı kalıcı metinler yazmak istiyorsa bilgili olmadığı bir konuda yazamaz. Yazacağı konuda araştırma yapar ya da yıllarca o alanla çalışmış olur. Levent Mete böyle bir tutum içinde. Hemen hemen tüm romanlarında 30 yıllık bilgilenme ve yaşam deneyimleri bir biçimde belirleyici oluyor. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Çağdaş bir romancı, kalıcı metinler yazmak için yazacağı konu hakkında araştırma yapmalıdır. B. Çağdaş bir romancı, bilgili olduğu konularla ilgili yazarsa kalıcı eserler ortaya koyabilir. C. Çağdaş bir romancı, yazacağı metinler için araştırmalarından çok kendi yaşamından yola çıkmalıdır. D. Levent Mete, çağdaş bir romancıda olması gerekenleri uygulayan bir yazardır. E. Levent Mete, araştırmaları kadar yaşam deneyimlerinden de yola çıkar romanlarında. Doğru cevap C. Çağdaş bir romancı, yazacağı metinler için araştırmalarından çok kendi yaşamından yola çıkmalıdır. 10. Ben her okuduğum romanla asıl kendime yaklaştığıma inanıyorum. Neden söz ederse etsin beni, başkalarını yaşamı tanıtır. Balzac, Eugene Gratiati'yi yazmasaydı, gecem gündüzüm bencillerle geçtiği halde nereden bilecektim bencilliği? Kızıl ile kara olmasaydı benim de öz gelişmemden haberim olmayacaktı. Robul Grillit bak demeseydi doğduğum günden beri alışıp kullana geldiğim binbir nesnenin kendinde bir varlığı olduğunu belki hiç göremeyecektim. Bu parçadan çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Romanlar insana diğer insanların dünyalarını aşarak insandaki gizleri ortaya çıkarır. B. İnsanı okumaya sevk edecek, insanın kendisini tanımasına yardımcı olacak en önemli kitaplar klasik romanlardır. C. Yazarlar, romanlarında ele aldıkları konularla insanın bu dünya içerisindeki yerini ortaya koyarlar. D. Romanlar, insana, kendini, insanı ve varlığı doğru algılama, bunların farkında olma bilinci verir. E. Klasik romanların her yaşta farklı bir tatta okunmasının bir nedeni de insana kendini tanıma fırsatını vermesidir. Doğru cevap D. Romanlar, insana, kendini, insanı ve varlığı doğru algılama, bunların farkında olma bilinci verir. 11. Yazdıklarında yaşanmışlığın payı olan her şairde görülür. Öyküye yakınlık. Bu durumu özümlenmiş, damatılmış, yaşam gerçeğinin bir bakıma şiirde somutlaşması yaratır. Üstünde durulması gereken öykü özünün şairce yansıtılıp yansıtılmadığı, şiir biçimine ulaşılıp ulaşılmadığıdır. Fahriye Abla, Gizli Sevda, Zindandan Mehmet'ime Mektup, Kuvayi Milliye, Han Duvarları, Bingöl Çobanları gibi şiirler bunun en tipik göstergesidir. Bu şiirlere kim öykü diyebilir? Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Öykü şiir biçiminde yansıtılabilir. B. Şiir içinde bir öyküyü barındıramaz. C. İçinde öykü barındıran şiirler daha çok sevilir. D. İçinde öykü barındıran şiirler kalıcıdır. E. Öykü şiirin değerine değer katar. Doğru cevap A. Öykü şiir biçiminde yansıtılabilir. 12. Bir romancı için önemli olan Türk insanı tipini ya da olumlu insan tipini temellendirmek değildir. Romancının gerçek ödevi insan tipini yaratmak olmalıdır. Homeros'ta, Balzac'ta, Tolstoy'da, Dostoyevski'de, Cid'de, Camus'ta Yunan insanı, Rus insanı, Fransız insanı değil, yalnızca insan tiplerini yarattıkları için ölümsüzlüğü kazanmadılar mı? Burada Lucas'ın bilgelik dolu şu sözlerini anımsıyorum. Bütün insanın simgelenmesi ancak tip yaratmakla olur. Bu da öznel insanla toplumsal insan arasındaki kopmaz ilişkilerin var olduğunu kabullenmek demektir. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine varılabilir? A. Romancılar yerel unsurlardan çok evrensel unsurları işlemelilerdir eserlerinde. B. Ölümsüzlüğe ulaşan romancılar kendi uluslarından insanları anlatmamışlardır. C. Homeros, Tolstoy, Camus gibi romancılar ölümsüzlüğün sırrını yakalamışlardır. D. Romancının görevi olumlu insan tipi kadar olumsuz insan tipinde yaratmaktır. romancının gerçek ödevi yerel değil, evrensel insan tipi yaratmak olmalıdır. Doğru cevap E. Romancının gerçek ödevi yerel değil, evrensel insan tipi yaratmak olmalıdır. 13. Fellici'nin en çok sevdiğim bir sözü var. Ben hep aynı filmi yönettim diyor. Ben de hep aynı şeyi yazıyormuşum gibime geliyor. Kim bilir, belki de bütün sanatçılar hep aynı şeyleri yazıyorlar. Ama burada önemli bir ayrım var. Kimininki kuru bir yineleme olmaktan öteye geçemezken, kimininki her defasında taze bir güç olarak çıkıyor. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Farklı sanat dallarında ürün veren sanatçılar arasında da ortak düşünceler olabilir. B. Kimi sanatçılar eserlerinde kendini yinelemekten öteye gidemiyor. C. Sanatçı ortaya koyduğu her eserde başka bir sanatçı olmayı başarmalıdır. D. Sanatçılar aynı konuları kimi taklit, kimi özgün bir şekilde yeniden yazıyor. E. Kendini sürekli yenilemeyen bir sanatçıdan başarılı yapıtlar ortaya koymasını bekleyemeyiz. Doğru cevap D. Sanatçılar aynı konuları kimi taklit, kimi özgün bir şekilde yeniden yazıyor. 14. Aslında saman sarısı kum taşından yapılmış şato, şu anda yavaş yavaş yükselmekte olan kış güneşinin soluk kızıl ışıkları altında turuncu bir renge bürünmüş olarak, ardıvaz greysi bir gök altında gerçek değilmiş de bir yağlı boya tabloymuş gibi bütün ufku kaplıyordu. Kurşuni granit taşlardan örülmüş, yüksek bir duvarla çevrelenen çok katlı şatonun hemen yanındaki yüksek bina ise şatodan daha çok dikkat çekiyordu. Yukarıdaki paragrafın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Çözümleme, tahlil paragrafı. B. Mizahi paragraf. C. Tartışma paragrafı. D. Betimleme paragrafı. E. Düşsel, fantastik paragraf. Doğru cevap D. Betimleme paragrafı. 15. Yazınsal metnin kaybolan derinliği, kaybolan seçici okur, toplumun değerlerini yadsıyan, kabul görmek için de çaba harcayan çelişkiler yumağına dolanmış yazarlar, popüler kültürün cazibesi ve sefilliği Semih Gümüş'ün ilgi alanına giriyor kuşkusuz. Kitapta çağdaş yazarın amaçlarının, kendine bakışının, eseriyle olan ilişkisinin, zamanın ruhunu ya da ruhsuzluğunu kavrama biçiminin, yararcılığının ve giderek edebiyattan kopuşunun konu edildiği denemelere sıkça rastlanıyor. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Semih Gümüş kitabında metinlerdeki derinlik yoksunluğuna değinmiştir. B. Semih Gümüş kitabında çağdaş yazarın amaçlarını da konu edinmiştir. C. Semih Gümüş kitabında toplumun değer yargılarını yaslayan yazarları yüceltiyor. D. Semih Gümüş kitabında yazarın eserleriyle olan ilişkisine de değiniyor. E. Semih Gümüş kitabında seçici okurun kayboluşu üzerine düşüncelerini ortaya koyuyor. Doğru cevap C. Semih Gümüş kitabında toplumun değer yargılarını yaslayan yazarları yüceltiyor. 16. Şairi şair yapan kimseye benzememezliğidir. Bunu kimi zaman diliyle, kimi zaman kültürüyle, kimi zaman algılayışı, yansıtışı ile gerçekleştirir. Özgünlük şairin markasıdır. Özgünlüğüyle öteki şairlerden ayrılmayan bir şair, şair sayılmaz. Şiir yazan bir hevesin ötesine geçemez. Bir de elbette bir şairi değerlendirirken onun Türk şiiri içindeki yerine de bakılmalıdır. Türk şiirine ne getirmiştir? Ne gibi katkıları olmuştur? Onu şiir tarihimizde anmamızı gerektirecek özellikleri nelerdir? Geçmiş şiirle bağları, günümüz şiirleriyle bağları, nokta nokta nokta. Bunların her biri eleştirinin ele alması, irdelenmesi, sonuçlandırılması gereken alanlardır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Yıllarını şiire verse bile Türk şiir geleneğinden habersiz birini şair olarak değerlendirmek doğru değildir. B. Bir şairi değerlendirirken kullanılması gereken tek ölçüt, o şairin diğer şairlerin tamamıyla dışında bir üslup yaratıp yaratmadığıdır. C. Şair, bir yandan Türk şiir tarihindeki yeriyle, bir yandan da özgünlüğüyle değerlendirilmelidir. D. Türk şiir tarihine hakim biri olsa bile, şairin asıl değerini bu hakimiyeti değil, ortaya koyduğu şiirleri belirleyecektir. E. Eleştiri alanındaki en büyük eksiklerden biri de, bir şairin Türk şiiri içerisindeki yerini tam olarak tespit etmeden onunla ilgili peşin hükümlere varmaktır. Doğru cevap C. Şair, bir yandan Türk şiir tarihindeki yeriyle, bir yandan da özgünlüğüyle değerlendirilmelidir. 17. Bana göre roman sanatı belirsizliğin bilgeliğidir. Romanın okurun elinden tutup tanrısal bir tavırla parmağını uzatarak işte gerçek şudur, işte gerçek budur dediği dönemin kapandığını düşünüyorum. Gerçeğin her yerdeliğine ve her şeydeliğine inanan bir bakış kazandı artık roman. Dolayısıyla belirsizlik roman sanatının temel özelliklerinden biri bana göre. Ayrıca benim kesinlik kavramına mesafeli baktığımda doğru. Gri'yi seviyorum ben. Gri alanları, gri kelimeleri. Hayatın gri'de olduğunu düşünüyorum. Sonuçta beyaz da, siyah da ölümden başka bir şey değil benim için. Canlılık gri'de. Gri hem beyazdır hem değildir. Çünkü hem siyahtır hem değildir. Yukarıdaki parçaya göre yazarın kesinlik kavramına bakışını aşağıdakilerden hangisi açıklar? A. Bir roman her şeyden önce belirsizliği ortaya koyabilmeyi başarmalıdır. B. Roman, okura nasıl bir yaşam sürmesi gerektiğini işaret etmemelidir. C. Romanda da, hayatta da kesin diye bir şey yoktur. D. Kesin olan tek şey umutsuzluktur ve romanda bu umutsuzluğu yansıtmalıdır. E. Romanlarda gerçek dediğimiz şey bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Doğru cevap C. Romanda da, hayatta da kesin diye bir şey yoktur. 18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın sonuç cümlesi olmaya en uygundur? A. Bu söyleşi yazarın yalnız masallarında değil, başka metinlerinde de görmek mümkün. B. Tutunamayanlarla ilgili olarak başta söylediklerimize geri dönelim şimdi. C. Bu yazıyı yazmaya başladığımda kafamda şekillenen düşünceyi söyleyeyim artık. D. Freud bir kitabında şakanın arkasında bastırılmış bir dürtü olduğunu söylemişti. E. Buradan bakıldığında edebiyatın da içinde haksızlık taşıdığı söylenebilir. Doğru cevap E. Buradan bakıldığında edebiyatın da içinde haksızlık taşıdığı söylenebilir. 19. Bugün şiir, çağdaş şairlerde yeni alanlar, yeni açılar yaratırken belli bir yönde gelişiyor. Baş kaldırma yönünde. Nokta nokta nokta. Günümüz insanının, uygarlığın, bugünkü sıkışık biçimlerinde, çıkmaz sokaklarında, labirentlerinde ilerlerken gösterdiği davranışlara uygun düşüyor bu. Bu biçimler, bu sokaklar, bu labirentler uygarlığın kendisiyle, şiir barbarlığının ta kendisi oluyor. Onun için ahlakı kovuyor. Şiir bütün çağlarda onun için var. Yukarıdaki paragrafı en geniş anlamda kapsayan soru aşağıdakilerden hangisidir? A. Şiir neden geleneksel değer yargılarını, ahlakı kovuyor? B. Şiir neden bir başkaldırıdır? C. Şiir neden bütün zamanlarda var? D. Şiir günümüzde hangi yönde gelişmektedir? E. Şiirle uygarlığın gelişimi bir paralellik gösterir mi? Doğru cevap C. Şiir neden bütün zamanlarda var? 20. Her beğeninin bir ortamı, her tür şiirin bir alıcısı vardır. Yapılmakta olanı kimsenin küçümsemeye hakkı yoktur. Ama budalaca aşk şiirlerinin, budalaca biçim denemelerinin yarattığı ortama ses çıkarılmamasına, görmezden gelinmesine pek katlanamıyor insan. Yazarın asıl eleştirdiği şey aşağıdakilerden hangisidir? A. Herkesin şiir yazması. B. Mevcut şiir ortamının görmezden gelinmesi. C. Her beğeniye uygun şiirler yazılması. D. Şiir estetiğinden uzak olan şiir ortamı. E. Yeni yazılmış olan aşk şiirleri. Doğru cevap B. Mevcut şiir ortamının görmezden gelinmesi. 21. Ben divan şiirinin unutulmasına karşıyım. Şiir sanatının salt şiire özgü en ustaca söylenmiş örneklerini buluyorum onda. Sözcüğe sözcük olarak değer biçmenin örneklerini görüyorum. Anlamın biçim olarak, yapı olarak göründüğünü gözlemliyorum. Sanıyorum ki divan şiirinden yapılacak yeni bir antoloji, yeni kuşakları o şiire ısındırabilir. Başka bir deyişle o şiire bir bakış, bir ilgi uyandırabilir. Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Örnekleme yapılmıştır. B. İlk iki cümle arasında neden sonuç ilgisi vardır. C. Öznel yargılar vardır. D. Yazar bir öneride bulunmaktadır. E. Tartışma paragrafıdır. Doğru cevap A. Örnekleme yapılmıştır. 22. Güzel şiir çevrilirken ikinci dilde bir dalgalanma meydana getirir. Çevirmenine yeni ufuklar açar ve o anla ikinci dilin kendi içindeki bütün şiirsel değerlerini de üstlenir. Kendi konumunu kendisi getirir. Doğurgandır, çevirtir kendini. Tabii burada çevirmenin iyi bir çevirmen olduğunu, yani şiiri iyi bilen biri olduğunu varsayıyoruz. Cebren ve hile ile hareket eden biri olduğunu değil. Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Güzel şiir başka bir dile rahatlıkla çevrilebilendir. B. Güzel şiir çevrildiği dilin edebi özelliklerine uyum sağlar. C. Güzel şiir başka bir dile çevrilirken yeniden yaratır kendini. D. Güzel bir şiiri çevirmek için çevirmenin şiiri değil, dili iyi bilmesi gerekir. E. Şiir çevirmeninin şiir çevirisini iyi bilmesi gerekir. Doğru cevap D. Güzel bir şiiri çevirmek için çevirmenin şiiri değil, dili iyi bilmesi gerekir. 23. Bir yazarı hayatı ve eserleri çerçevesi içinde anlatmaya kalkışmayı hiç sevmem. Bu, kıvır kıvır canlı bir şeyi yamyazsı edip cam altında duvara asmak örneğinde olduğu gibi kelebek avcılarına yakışır çocuksu bir merak gibi gelir bana. Halbuki yazar, dünya değiştirse de daima yaşamaya mahkum adamdır. Yaşadıkça da yarın bir başkasına, bugün bana göründüğü kılıkta görünmez. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Yazar, kendisi ve eserleri belli bir zaman diliminde yaşayan kişidir. B. Yazar, her zamanda yaşayan ve her dönemde doğru anlaşılabilendir. C. Yazar, öldükten sonra bir süre daha yaşamaya devam edendir. D. Yazar, zaman içinde farklı biçimlerde yansıtılsa da kendini her zaman var edebilendir. E. Yazarlar, kendilerinden sonraki dönemlerde iyi anlatılmamaktadırlar. Doğru cevap D. Yazar, zaman içinde farklı biçimlerde yansıtılsa da kendini her zaman var edebilendir. 24. Ben çok çalışıp az üreten biriyim. O cümlelerin gerisinde geceler boyu süren hummalı bir çalışma var. Hatta deyim yerinde ise hastalık derecesine varan bir çalışma. Her roman büyük bir cümledir diye bakıyorum ben. Bu bakışta o büyük cümleyi oluşturan öteki cümleler arasında organik bir bağ kurulmasını gerektiriyor. Bunun ve başka şeylerin de ötesinde benim için cümlelerin yazım kurallarına uygun olması yetmiyor. Ondaki ses düzenine söz gelimi bir cümleyi oluşturan kelimelerden kaçının açık, kaçının kapalı heceyle bittiğine ve bunların nasıl yan yana geldiğine de bakıyorum. Beste yapar gibi yapıyorum kısacası. Yukarıdaki parçada sözü edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Titiz bir romancıdır. B. Yapıtlarında sözcüklerin ses uyumlarına dikkat eder. C. Yapıtlarında işçiliğe dikkat eder. D. Romanlarındaki cümlelerin birbirine bir ahenkle bağlı olmasını önemser. E. Romanında konuyu üsluba tercih eder. Doğru cevap E. Romanında konuyu üsluba tercih eder. 25. Edebiyatta Düşüncenin ardında bir düşünce daha olması, onun ardında gene bir düşünce olması iyidir. Böyle olmazsa edebiyat bir plastik masaya benzer, dümdüz olur. Oysa bir tahta masaya benzemesi gerekir. Tahtanın altında başka damarlar, başka bir biçimde görünümler vardır. Tahtanın derinine indikçe insan başka biçimlere rastlar. Bu parçaya konulabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Biçim ve edebiyat. B. Edebiyat ve insan. C. Düşünce ve edebiyat. D. Yapay edebiyat. E. Edebiyat ve gelenek. Doğru cevap C. Düşünce ve edebiyat. 26. 1. Radyo oyunu dinleyiciye sözü hayale dönüştürme imkanı sunan, yaratıcılığı arttıran en güçlü sanat dalı. 2. Bizde Behçet Necatigil ve Gülten Akın'ın başarılı örneklerini verdiği bu tür, genç kuşaklarca pek bilinmiyor. 3. Radyo oyununun görsel iletişim araçlarının yaygınlığı düşünüldüğünde bilinmemesi de çok garipsenmemeli. 4. Bu noktada ailelerin çocuklarını küçüklükten itibaren radyo oyunu dinlemeyi teşvik ettirmeleri verimli olabilir. 5. Bunun için ailelerin televizyon kumandasının kapama düğmesine basmaları gerekiyor. Bu da ayrı bir sorun. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde radyo oyununun işlevinden söz edilmiştir? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 Doğru cevap A. 1 1. Radyo oyunu, dinleyiciye sözü hayale dönüştürme imkanı sunan, yaratıcılığı arttıran en güçlü sanat dalı. 27. Her karakter yazardan akan bir damlayla doğuyor bence. Bu damla bazen yazarın aşklarından, bazen ihtiraslarından, bazen kıskançlıklarından, bazense korkularından sızıyor. Sonra ne oluyorsa oluyor. O damla büyüyor işte. Büyüdükçe güzelleşiyor, şekli değişiyor damlanın. Yazardan ayrı olarak varlığını ilan ediyor. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A. Yaşamınızla nasıl bir bağ var eserlerinizde? B. Eser tamamladıktan sonra da eser hala yazarın mıdır sizce? C. Bir eserde karakter nasıl oluşur? D. Yaşantılarınızda sizi yazmaya itti mi? E. Edebiyatında bir birikim gerektirdiğini düşünüyor musunuz? Doğru cevap C. Bir eserde karakter nasıl oluşur? 28. Ele aldığı gerçekliği olduğu gibi bırakmayan, soyutlamalarla başka tür bir gerçekliğe ve kuşkusuz yazınsal bir düzeye çıkaran tutumu aslında onun en başarılı yanıdır. Başlangıçta çok yalın olan öykü dili ve üslubu, sonradan öykü yazınımızda yenilikçi bir yönelimin ilk örnekleri arasında yer aldı. Cümle yapılarında, sözcük seçiminde, söz dizimini bozan dil anlayışında apayrı özellikler bulunabilir. Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A. Yazar, yenilikçi ve özgündür. B. Gerçekliği edebi değildir. C. Üslubu sıradandır. D. Dil bilgisi kurallarına uyan cümleleriyle dikkat çeker. E. Sözcük seçiminde özensizdir. Doğru cevap A. Yazar, yenilikçi ve özgündür. 29. 1. Bir yazarın yaşamı yılların çokluğuyla, azlığıyla ölçülemez. 2. Kimi 100 yıl yaşasa, kimi 10 yıl yaşasa önemsizdir. 3. Yaşantıyı kalıcı bir özle doldurmaktır önemli olan. Geçip giden kuşaklara yeni tatlar, yeni duyarlılıklar sunabilmektir. 4. Sait Faik 100 yaşında ama öyküleri dün yazılmış gibi yepyeni. 5. 100 yıl daha geçse gündemde kalacak, kitaplarıyla klasikleşecek ama klasikliğin soğukluğunu duyurmayacak. Yukarıdaki parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleden başlar? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 Doğru cevap D. 4 Sait Faik 100 yaşında ama öyküleri dün yazılmış gibi yepyeni. 30. Bir şeyler anlattım gene de. Edebiyatın toplumun aynası olduğunu. Bu ayna ne kadar temiz ve aydınlıksa hayatınla öylesine değerli olacağını. Oscar Wilde'ın bir sözünü andım. Edebiyat hayatı taklit etmez. Hayatın önünde gider. Ona istediği biçimi verir. Edebiyatın hayatın önüne gitmesi edebiyatın hayat kadar önemli. Hatta ondan daha üstün, daha değerli olduğunu göstermez mi? Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Edebiyat hayata yön verip onu yansıtır. B. Edebiyat her şeyden önce bize hayatı olduğu gibi sunma, bize kendimizi gösterme görevini üstlenen bir alandır. C. Edebiyatın yaşadığımız şu hayatı bize göstermek, bizi her gün karşı karşıya olduğumuz olaylarla yüzleştirmek gibi bir işlevi olamaz. D. Günlük yaşamımızı saran ve bizi bunaltan her şeyden kurtulmamızı sağlayan büyülü bir dünya sunar bize edebiyat. E. Bir edebi eserin değerini belirleyen en önemli şey, bize yeni bir dünyanın kapılarını aralatıp aralatmadığıdır. Doğru cevap A. Edebiyat, hayata yön verip onu yansıtır. 12. ayrımın sonu, sayfa 124.